Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Yasemin Hasan. Sizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Program konuğumuz Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam. Hoş geldiniz Serdar Bey yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Bugün sayıları yaklaşık 6,5 milyona ulaşan Türk diasporasının önemli bir kısmı iş gücü anlaşmalarıyla Avrupa ülkelerine yerleşen ve bu ülkelerdeki varlıklarını günümüze kadar sürdürüp artık 4. nesline ulaşan Avrupa'daki vatandaşlarımızdan oluşuyor. Bugün yayınımızda Avrupalı Türklerin kültürlerini, ana dillerini korumasıyla buna yönelik hizmetleri ele alacağız. Serdar Bey, Avrupa'da yaşanan sosyolojik, siyasi ve ekonomik süreçler diasporamızın perspektif, ihtiyaç ve önceliklerinde değişimlere yol açtı. Diasporamızın değişen ihtiyaç ve öncelikleri nelerdir?
Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak davetlerinizden dolayı programımıza katılımını da sağladığınız için teşekkür ediyorum. Tabii tarihi süreç içine bakıldığında 60'lı yıllarda başlayan yaklaşımla şimdiki yaklaşımlar çok farklı. İlk zamanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere belli bir süre çalışıp dönmeyi düşünen vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin yıllar geçtikten sonra daha kalıcı olması ve kurumsal yapıya dönüşmesi, yerleşme kararını alması, evlilikleri yapması ve sonrasında işte 80'li yıllar, 90'lı yıllar haklarının korunması, siyasi ve bürokratik imkanlarının sağlanması ve 2000 yıllara gelindiğinde de devlet politikası, yurt dışındaki vatandaşların haklarının korunmasına dönük önemli çalışmalar yapmak üzere kuruldu. Tabii sadece bu Avrupa bağlamında değil, yani Asya'ya kadar uzanan, Latin Amerika'ya kadar uzanan, Afrika'ya kadar uzanan, küçüklü büyüklü, az nüfuslu da olsa bizim vatandaşlarımız, soydaşlarımız. Ve bir de tabii ki Cumhuriyet dönemi öncesinde de gitmiş Latin Amerika'daki El Turco'ları da katacak olursak aslında bu bir döngü, bir süreç. Ve bugün 60 yılı tamamladı Avrupa'ya gidenler ama 40 yıl sonra bizler belki tarih olduktan sonra veya 100 yıl sonra buradakiler hala diaspora olarak da belki anılmayacak artık ifade ettiğiniz gibi Avrupalı Türkler diyeceğiz veya işte Almanya'daki Türkler. Türk orijinli Alman vatandaşları şeklinde. Dolayısıyla bu bir etkileşim, bir olgunlaşma süreci ve sürekli tarihin şekillenmesine göre de değişecek, gelişecek bir döngü diye bakmak gerekiyor.
Serdar Bey, geçmiş dönemde hani Avrupalı Türkleri sadece döviz olarak görürken son yıllarda hani vatandaş olarak onlara hizmet yapılıyor değil mi?
Tabii yani sonuçta bu toprakların bir parçası ama aynı zamanda da orayla da entegre olmaya başlamış. Ana vatanıyla hiçbir zaman irtibatını, rabıtasını kaybetmemiş. Yatırımlarını yapmış, turizm imkanlarından istifade etmiş. Eğitim, kültür, sanat ihtiyaçlarını giderebilecek her alanda ihtiyaçlarını, taleplerini arz etmiş. Ama aynı zamanda da yerleşik hayata geçmiş. Artık orada yaşama noktasında bir kararı vermiş ve dediğiniz gibi 4. nesli tamamlamış ve kademe kademe inşallah uzun yıllar daha belki bir kısmı da belki asırlar boyunca devam edebilecek bir sürecin orta yerindedir diye söylemek mümkün.
Evet Serdar Bey, yurt dışındaki vatandaşlara yönelik birçok hizmette kolaylıklar sağlandı. Bunun geri dönüşleri nasıl oluyor size?
Tabii özellikle son yıllarda AK Parti hükümetlerinin yapmış olduğu önemli çalışmalar, açılımlar çerçevesinde pek çok imkanlar sağlandı. Ve bunlar hissedilebilir bir şekilde de oradaki vatandaşlarımız, soydaşlarımız tarafından memnun edici bir şekilde olumlu tepkiler vermeye başladılar. Bunlar tabii artarak da inşallah devam edecek. Pek çok noktada imkanlar, kurumsal imkanlar arttırıldı. Bir farkındalık oluşturuldu. Hükümet politikalarında, parlamentoda kurulan 10 yıl önce kurulan yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığımız gibi ve yine aynı şekilde parlamentoda alt komisyon olarak kurulan yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar alt komisyonu gibi pek çok noktada açılımlar sağlandı. Ve vatandaşımız, gerek konsolosluklar, gerek elçilikler, gerekse sahada bulunan kurumlarımızın temsilcileriyle irtibata geçerek ihtiyaç duydukları her alanda evet bunlar çok güzel oldu ama şunları da lütfen yapın şeklinde yönlendirici yaklaşımları sergilemeyi arttırarak devam etmektedir.
Peki Serdar Bey, yurt dışındaki vatandaşların ana dili ve yaşadığı ülke dilinin öğrenilmesi konularında nasıl çalışmalar yapılıyor?
Aynı zamanda aslında insanın ruh ve beden dengesi içinde kişiliğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında en önemli araçtır. Kişi kendi dilini ve yeni dilleri öğrendiği sürece ve koruduğu sürece varlığı ve varlık sebebini anlatabilir, hissettirebilir. Ve dünyadaki kültür rekabeti içinde bakıldığında da sadece kendi dilinizi muhafaza etmeniz yeterli değil, başka kültürlerin dillerine de vakıf olacak şekilde okumalarınızı, araştırmalarınızı yapmanız gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin giderek dünya çapında kendini geliştirdiği ve marka değerini arttırmaya başladığı bir noktada her alandaki üstünlüğünü sağlıkta, tıpta, sanayide, savunmada ve işte medya yapımında, dizilerde, sinema yapımlarında kendini geliştirdikçe Türk kültürüne, Türk diline olan ilgi ve alaka, hayranlık giderek artmaktadır. Dolayısıyla başka coğrafyalarda dizilerimizi seyrederek sırf Türkçe'yi geliştiren, öğrenen, Türkiye ile çok fazla irtibatı olmayıp sadece muhabbeti olan kitlerin olduğu bir yerde doğal olarak bu toprakların evladı olarak, bu toprakların evlatlarının çocukları olarak ait oldukları kültürün ve hazinenin üzerinde oturduğu halde o dilin hakkını veremiyor olmanın zaten olmayacağı bir gerçek vardır. Dolayısıyla Türk kültürünün ve Türk dilinin öğrenilmesi ve yaşatılması noktasında devletimizin, hükümetimizin ve bakanlığımıza bağlı kurumlarımızın, ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığımız bir nevi başbakanlıkta olup da başbakanlığının tamamlanması, kapatılmasıyla birlikte kurulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bütün kurumların uhdesinde bulundurduğu bir bakanlık haline dönüştü. Dolayısıyla Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu, Atatürk Yüksek Kurumu, Yunus Emre Enstitümüz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz gibi çok önemli, çok kültürümüz, varlığımız, medeniyeti yürüyüşümüze gerekli olan birçok alanda faaliyet yapan kurumlarımızın bir bünyesindeki barındırdığı bir bakanlık konumuna geldi. Dolayısıyla aslında el yazmaları başkanlığımızla, kütüphaneler genel müdürlüğümüzle, Türk sanatını ve Türk güzel sanatlarını teşvik eden, geliştiren ve yayan güzel sanatlar genel müdürlüğümüzle, tiyatrolar genel müdürlüğümüzle bakıldığında yüzlerce çalışma yapıyoruz. Ve bu çalışmaların sadece Türkiye'de yerleşik vatandaşlarımız için değil, başta dijital platform olmak üzere fiziki olarak da vatandaşlarımıza da hitap edecek şekilde onlara yönelik hizmetler üretiyoruz. Dolayısıyla vatandaşımız Türkiye'ye geldiğinde karşılaşacağı ihtiyaçların giderilmesinin dışında bulundukları mekanlarda da elçiliklerimiz, konsolosluklarımız, Yunus Emre Enstitülerimiz ve dijital platformlardaki yapmış olduğumuz çalışmalarla onların ihtiyaç duydukları boşlukların giderilmesine katkı vermeye çalışıyoruz.
Serdar Bey, gençlerin ana dillerini bilmeleri yeterli seviyede mi? Ve sizce daha iyi bir seviyede ana dilin öğrenilmesi için tavsiyeleriniz var mı?
Tabii ki bu kişiden kişiye, aile terbiyesinden, aile dengelerinden kişiden kişiye ve aileye göre değişebilir. Tabii ki bunu çok mükemmel bir şekilde yapan, titiz bir şekilde evlat yetiştiren ve çocuklarının duyarlılığı noktasında da hassasiyetleri oluşturmuş, mükemmel bir şekilde adeta belki de Türkiye'deki kardeşlerinden çok daha iyi Türkçe kullanan gençlerimizin olduğuna şahidiz. Eğitimlerini en güzel şekilde okuyan, Türk klasiklerini okuyan, kitapların, yayınların, televizyon filmlerinin vesaire her alanda burayla yakinen takip edip hem Almanya'daki, Avrupa'daki veya diyelim bütün dilleri Fransızcası, Almancası, Flamencesi olmak üzere her dili en güzel şekilde konuşan ama aynı zamanda Anadolu dilini kaybetmeyen önemli bir kitlemiz var. Ve bunlar gerçekten ülkemizin de bir değeri olarak görüyoruz, zenginliği olarak görüyoruz. Bugün işte pek çok alanda üstün başarılara imza atmış her alanda Türkiye'nin marka değerini yükseltmiş, bayrağımızı en güzel şekilde tanıtmış olan bu kardeşlerimizin inşallah sayıların artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. En son işte tıp alanında dünyaya aşı üreten bir ailenin vermiş olduğu dünyaya mesaj hepimiz açısından gurur vericidir. Bunun gibi pek çok güzel insanımızın o ülkede yer aldığını biliyoruz, o bölgede yer aldığını biliyoruz. Ama şu da bir gerçek ki gidilmesi gereken daha çok mesafe var. Kaybedilmemesi gereken bir zaman var. Çok hızlı bir şekilde, çok pratik, çok kapsamlı bir şekilde bütün ailelerin, çocuklarının hazinelerini ve geçmişten gelen o değerlerin korunması için çaba sarf etmesi gerekiyor. Gidilmesi gereken mesafe dediğim gibi çok önemli. Yani bugün demin de ifade ettiğim gibi dizilere bakarak, konuşarak hızlı bir şekilde Türkçe geliştirebilen ve ondan sonra kafaya koyup kurslarını alıp ortalama bir Türk vatandaşı kadar Türk diline ve bilgisine sahip olan insanların olduğu bir dünyada bu meseleyi çok fazla gözle büyütmeden kesinlikle çözmesi gereken bir alan olarak görülmesi lazım. Bu noktada devlet olarak bizim Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanımız Yunus Emre'nin gerek uzaktan eğitim imkanlarıyla gerekse fizik ortamları sağlayarak gerekse Türkiye'ye getirecek programlarla buna destek vererek geliştirme imkanımız mevcut. Üniversitelerimiz yine keza öyle. 207 tane üniversitemiz var şu anda. Bu sayıdaki üniversitenin de yurt dışındaki kardeşlerimize sağlayabileceği imkanlar var. Ve tabii ki başka dilleri de öğrenerek zenginliklerine zengin katması lazım. Ait oldukları dünyanın, kültürün dünyaya başka ülkelere aktarılması için bulundukları topraklara imza atabilmesi için çok önemlidir. Ben burada bir şey anlatmak isterim. Yıllar önce TİKA Başkanlığı döneminde Lübnan'da, Beyrut'ta Ermeni mahallesini ziyaret ettik. Orada işte Türkiye'den zamanında, Osmanlı zamanında ayrılmış, göç etmiş pek çok Ermeni kökenli insanımız var. Bir kısmı vatandaşla hala devam ediyor, bir kısmı kopmuş artık. Çeşitli dükkanlara giriyoruz. Bizim oradaki koordinatörümüz bizi tanıştırıyor. İşte Antep'ten, Kayseri'den ve çeşitli mekanlardan gelmiş. Ve güzel ilgi alaka gösteriyorlar. Çay ikram ediyorlar, hoş geldiniz diyorlar. Onların bir kısmı Türkiye ile de ticaretlerine devam ediyorlar. Ekonomilerini arttırmaya çalışıyorlar oradaki imkanlarını. Türkçe konuştuğumuz birkaç kişiyle tabii koça şey yaptıktan sonra dedim ki bakın Türkiye her şeye rağmen arada yaşanmış acılar olabilir, karşılıklı birbirimize vermiş olduğumuz zararlar olabilir. Tarihte her zaman hatalar olabilir. Önemli olan doğruları yeniden oluşturup kaldığımız yerden dostlukları, kardeşlikleri, hukuku oluşturmamız gerekir diye böyle genel bir sıcak bir konuşma yaptım. O zaman Başbakanlığa bağlıydı TİKA. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık diye de kartımı teslim ettim. Beklerim dedim Türkiye'ye gelirseniz, ziyaretimize gelirseniz ve dedim ki her şeye rağmen Türkiye sizin bir ana yurdunuz. Asla unutmayın. Ana yurdunuzu unutmayın. Orası o topraklar, mümbit topraklardır. Herkese yetecek kadar da zenginliği vardır şeklinde. Böyle güzel bir sıcak konuşmaya ben de cevabi bir konuşma yaptım. O da bana demez mi? Sayın Başkanım siz şu anda benimle Türkçe konuşuyorsunuz. Biz o zaman irtibatları kesmiş olsaydık, 100 yıl önce geldiğimiz yerden irtibatları kesmiş olsaydık sizle Türkçe konuşamazdık. Bizim evde başka dili konuşmak yasak. Biz hala evimizde Türkçe konuşuyoruz demişti bana. Zannedersem Kayseri'den gelmiş bir Ermeni ailesi. Hoşuma gitmişti. Yani bunlar bizim dikkate almamız gereken bir gerçek zenginliktir. Ne kadar çok dil bilirseniz, hele hele aslınızı kaybetmezseniz, özünüzü kaybetmezseniz bulunduğunuz ülkenin size olan yaklaşımı, saygısı, sevgisi ve ilgi alakasını da arttırırsınız.
60 yıllık süreçte Avrupalı Türkler kültürlerini muhafaza etmeyi başardı. Peki Serdar Bey, siz neler söylemek istersiniz?
Tabii ki takdir ediyorum, teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnsanların birçok zorluklara rağmen dile kolay 60 yıl sonra hala 4. nesline aktardığı bir kültür ve muhafaza ettiği bir değer olması hem onların başarısıdır ama aynı zamanda bizim kültürümüzün de bir başarısıdır, zenginliğidir. Yani bizim herhangi bir kültür değildir. Asırlara dayanan, nice medeniyetlerin içinden damıtılarak gelmiş, birçok coğrafi bölgedeki zenginlikleri içine katarak gelmiş ve kuşatıcı, zengin bir kültür ve dildir. Onun için muhafaza edilmesi Azıcık dikkat edildiğinde çok zor bir şey değildir ama o azıcık dikkat giderek zorlaşıyor. Yani bugün artık öyle bir kuşatılmışlıkla karşı karşıyayız ki sadece Avrupa'da oturanlar değil, Türkiye'de oturanlar da dijital platformlardaki TV yayınları ve diziler, filmler, sosyal medyadaki etkileşimlerle adım adım sizin gençlerinizi bir şekilde başka bölgelerin insanlarına küreselleşme adı altında tırnak içinde çekerek bütün değerlerinden soyutlatıp kendi ait olduğu toprakları yabancılaştırma çalışmalarının yürütüldüğü de bir gerçektir. Dolayısıyla Avrupa'nın merkezinde yaşayıp bütün değerlerini en güzel şekilde muhafaza eden insanların olduğu bir yerde Türkiye'nin göbeğinde oturup Türkiye'yle hiçbir alakası olmadan bir işte, üniversitede okuyan bir gencin bir kampüs hayatı içinde yurt ve amfi arasında gidip gelirken bütün benliğini, bütün kültürünü, bütün özelliklerini kaybedip, dilini de kaybedip işte bazen espri konusu olan plaza Türkçesine dönüştürerek sadece birkaç yüz kelimeyle Türkçe kullanarak kendini daraltan, küçülten bir dünyaya gitmek de mümkün. Dolayısıyla ben takdir ediyorum. Ama kültürden kastımız ne olduğunu da çok dikkat etmemiz lazım. Bizler özgüveni yüksek olan bir milletiz. İyi bulduğumuz, güzel bulduğumuz her şeyi de alıp içselleştirip kendimize ait olmamız, o, yapmamız da mümkündür. Dolayısıyla ben değişmeyeceğim, hiçbir şeyi bırakmayacağım, her şeyi tamamen koruyacağım dediğimiz zaman o bir konserve kutusuna dönüşür. O zaman da yaşıtlarımız hem aynı zamanın nesilleri kendi ülkenizde gelişirken, ana vatanınıza gelişirken siz bir şekilde kendinizi bütün dünyadan soyutlayıp kendimizi muhafaza edeceğim derken geriletebilirsiniz. Dolayısıyla kültürel etkileşim önemlidir. Büyüdükçe, zenginleştikçe ama ana aksını kaybetmemesi lazım. Pergel misali. Pergelin iğnesini bulunduğun noktaya en güzel şekilde batırdıktan sonra diğer ucunu geniş bir perspektifte alabilmesi lazım. Gastronomi de böyledir, mutfak kültürü de böyledir, giyim kuşam da böyledir, konuşmada, dışarıdaki adab-ı muaşerette otobüse giderken, yürürken, metroya binerken hangi güzellik varsa o bizimdir. Allah-u Teala'nın yeryüzüne yaratmış olduğu, ikram etmiş olduğu bütün bilim, kültür, sanat ve zenginlikler hepimize aittir. Ortak zenginliktir. Yani biz şunu diyemeyiz. Kültürel anlamda bizim kültürümüze ters değil, güzel bir şey almamazlık ederken tıbbın veya fiziğin veya işte diyelim ki teknolojinin güzelliğini arabasını, televizyonunu, dijital ekipmanlarını alırken, onu rahat bir şekilde kullanırken sosyal hayata mütalik bir takım gelişmeleri de dışlayamayız. Bu da zaten bunu yaptığınız zaman da tatlı bir şekilde özgünlüğünüzü korurken, kendi özbenliğinizi korurken etkileşim içine girerek entegrasyona girersiniz. Entegrasyon sizin asimile olmanızı da engeller. Çünkü siz artık etkileşime geçmişsinizdir. Güzel bir fasih, açık bir lisanla Türkçe konuşurken, İstanbul Türkçesini en güzel şekilde konuşurken, belki aileniz kendi içinde yetersizdir Türkçesi ama siz kendinizi geliştirmişsinizdir. Yüksek lisanslarınız, doktoralarınızla mükemmel bir Türkçenizi öğrenmişsinizdir. Ama aynı şekilde en güzel Almanca ya da Fransızca öğrenerek konferanslar verirken, ilgi ve alakaları oluştururken kendi medeniyetinizin de köprülerini oraya inşa etmiş olursunuz. Ve insanların acaba bu kültür nasıl bir şey deyip akın akın Türkiye'ye gelmesini, ziyaret etmesini, gerek kültürel etkinlikler gerekse turizm etkinlikleri açısından da fırsat oluşturmuş olursunuz onlara.
Evet, gençlerin kültür, kimlik ve davranış kalıpları oldukça hızlı bir biçimde değişime, dönüşüme uğruyor. Serdar Bey'in gençlerin milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini tanımaları ve özümsemeleri için yapılan projeler var mı?
Tabii ki bizler devlet olarak devletimizin imkanları çerçevesinde mesajlarımızı her vesileyle aktarmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ama sonuçta bahsetmiş olduğunuz konuların pek çoğu kişilerin kendi yaşam tercihleriyle de alakalı bir şey. Kuşatılmış oldukları alanların dışındaki bütün gelişmeleri kendileri ilgi oluşturursa girebilirler. Yani manevi bilgilerin aktarılması öncelikli olarak tabii ki çocukluk yaştan, bebeklik yaştan itibaren başlar. Anne karnından başlar hatta bizim inancımıza göre. Annenin terbiye sisteminde başlar. 0-6 yaş grubundan sonra alınacak bir takım eğitim imkanlarının sağlanması söz konusudur. Ve daha sonra da kendi merak ve özgüvenle yapmış olduğu çabalarla kendisini geliştirmesi önemlidir. Dolayısıyla devlet olarak yapılabilecek pek çok noktada imkanlarımızı biz başka bir devlette yaşayan ülkelerin vatandaşlarına dönük yapma imkanımız sınırlı olmak kaydıyla gerekli ölçüde katkılar sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu manada Diyanet İşleri Başkanlığımızın vermeye çalıştığı imkanlar, Kültür Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarımızın imkanları, bunlar hepsi zaten yaşanmakta olmakta. Ancak sonuç itibariyle siz bir başka devlette yaşayan vatandaşın ihtiyaçlarını giderme noktasında ulaşabilmeniz, etkileşim içinde olabilmeniz belli kurallar, belli izinler ve belli sınırlarla karşı karşıyadır. Ve bir de tabii ki son dönemdeki yürüyen ön yargılı, Türkiye aleyhtarı, İslamofobik ve Türkofobik kara propagandaları, devletimize, bayrağımıza, milletimize ve liderimize, Cumhurbaşkanımıza yapılan ağır itham, iftira ve hakaretler neticesinde sizin bir şekilde samimi ve doğal herhangi bir insanın yapmak konumunda olduğu işleri yaptığınızda bile farklı bir şekilde algılanmasını veya imaj oluşturulmasına da neden olmaktadır. Tabii bunlar tarihsel süreç içinde Avrupa'nın sürekli yaşadığı sıkıntılardır. Yani marjinalleşme, yabancı düşmanlığı, saldırılar, bir şekilde ırkçı hareketler vesaire maalesef Avrupa'nın bir türlü akıllanamadığı bir nokta olarak bakılması gerekiyor.
Evet, Avrupalı Türklerin kültürlerine, dinlerine ve ana vatanlarına bağlı kalmalarından dolayı her gün ırkçı saldırılara maruz kalıyor. Avrupa'da ırkçılık, İslam ve Türk düşmanlığı ne boyutta ve nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız?
Tabii son yıllarda maalesef üzücü bir gelişme giderek artmakta ve tansiyon da bir şekilde arttırılmakta. Siyasiler buna bir şekilde kapı oluşturmakta. Yani devleti idare etme iddiasında olan kuşatıcı, bütünleyici, halkın bütün de orada yaşayan vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere iktidara gelmeyi hesaplayan siyasi hareketlerin temsilcileri dahi ırkçı söylemler, ırkçı saldırıları bir şekilde yol oluşturacak şekilde açıklamalarda bulunması bu konulardaki tehditleri ve saldırıları da giderek arttırmaktadır. Eskiden çok marjinal kalan, sadece ırkçı söylemlerle siyaset yaparak varlık gösteren marjinal partilerin yapmış olduğu cümle, kurmuş olduğu cümlelerden çok daha ağırlarını bugün ana arterdeki siyasi hareketlerini söylemeye başlamış olması gerçekten çok düşündürücüdür. Bu düşündürücülük sadece bizim oradaki soydaşlarımız ve vatandaşlarımızla alakalı değildir bence. O ülkelerin de gelecekle ilgili kaygılara girmesini gerektirecek boyutta ciddi diye düşünmemiz gerekir. Avrupa iki tane büyük savaşı geçirdi. Onlarca, yüzlerce belki mevzi ve bölgesel sınır savaşları, kavgaları yaşadı ama iki tane büyük dünya savaşlarının merkezi oldu. Temeli de bakıldığında hep ırkçı çatışmalarla, aykırı bir şekilde toplumu bölücü, dışlayıcı ve kini nefreti arttıran söylemlerin başlamasıyla birlikte devam eden çatışmalarla söylendi. Ve Avrupa Birliği bugün var ise temel neden bir daha o hataları yapmamak üzere bir büyük barış projesine dönüştürmek üzere kurulmuştu. Yani çelik, kömür ve çelik birliği olarak Roma'da başlayan Avrupa Birliği aslında temel olarak ya biz birbirimizi çok dövdük, çok kırıcı olduk. Bir daha aramızda nifak olmaması için birleşelim diye başlattıkları bir süreç oldu ama buna rağmen dikkat ederseniz Brexit hadisesiyle İngiltere hemen çıkışını sağladı ve maalesef Avrupa eğer dikkat etmezse kendi geleceğiyle ilgili aslında tehditler oluşturabilecek bir sürece doğru da gidiyor. Çünkü akıllı bir devlet marjinal, radikal, bölücü, katliamı teşvik edici söylemlere kesinlikle prim vermez. Çünkü sokağın içindeki huzuru bozduğunuz zaman ekonomiyi, siyaseti, ticareti, her alanı bozabilecek bir duruma getirebilir. Ve maalesef şu anda ağırlıklı olarak bu işten mağduriyet yaşayan, sıkıntı yaşayan kesim orada hala da yabancı olarak görülen 60 sene geçmiş olsa da o topraklarda hizmet edip, vergi verip hatta bir kısmı çifte vatandaş olup oy veren insanımızın dışlanması ve oraya ait olarak görülmemesi ve bir şekilde uzaklaştırılma çalışmalarının yürütülmesi çabası vardır. Tabii bu işin bir de ahlaki boyutu vardır. Yani insanların doğru düzgün bir şekilde yetiştirilememesi, karanlık bir takım eğitim şartlarının içinde, dijital platformların içinde ruhlarının, beyinlerinin kirletilmesi, inançsız, imansız, değersiz, süfli duygularla yetiştirilmek üzere oluşturulmuş bir kitlenin de farkında olmadan aslında tamamen canavarlaştığı ve sadece bugün belki yabancı denilen kesime tehdit ama daha sonra başka kesimlere de saldırı oluşturabilecek bir sürece doğru gidiyor. Ve bunlar tabii ki rastgele olan şeyler değil. Maalesef ülkelerin kendi güvenliğini de tehdit edici şekilde farklı bir platformda örgütlenerek, birbiriyle irtibatlı olarak, birbirini besleyerek sanki normal basit bir lokal hadiseymiş gibi gösterilmiş olsa da aslında organize bir şekilde kitleselleşme sürecine doğru ilerlemeye gayret gösteren bir yapı olarak da olduğu söylendiği ve yazıldığı bilinmektedir.
Avrupalı Türkler yaz dönemlerinde Türkiye'ye tatile geliyorlar. Serdar Bey, aslında bu köklerinden kopmamalarının da bir göstergesi değil mi? Siz neler söylemek istersiniz?
Tabii önemli bir kesim soydaşımız, vatandaşımız, kardeşlerimiz sıla-i rahim yapmak üzere annelerini, babalarını, ata topraklarını, ecdadını, kabirlerini dahi ziyaret etmek üzere memleketine geliyor. Ruhlarını, benliğini, ait oldukları kültürleri bir şekilde alarak duymuş oldukları o ihtiyacı bir yıl boyunca kullanabilecekleri manevi gıdayı, huzuru alıp dönmek istiyorlar. Yani Karadeniz'in Kaçkar dağlarındaki yaylalarında pikniklerini yapmak istiyorlar. Ondan sonra çeşitli sosyal etkinliklerini yapmak istiyorlar. Ve bunlar bu şekilde asırlarca inşallah devam edebilecek, köklerinden kopmadan devam edecek bir sürecin bir parçası olarak. Ve bunun haricinde yoğun bir iş hayatı, yoğun bir koşuşturma temposu sonrasında ihtiyaçlarını gidermek üzere turizm amaçlı ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayabileceği çeşitli alanlarda dağ turizmi, sahil turizmi, kültür turizmi, gastronomi ve çeşitli tarihi, arkeolojik bölgeleri ziyaretler gibi pek çok noktada aslında bizim Avrupa'da yaşayan soydaşlarımızın da ziyaretlerini görüyoruz. Dolayısıyla aslında Türkiye sadece sıla-i rahime sağlayan ata yurdu olarak değil, aynı zamanda artık uluslararası standartlarının üzerinde pek çok gelişmiş ülkenin vatandaşları gibi tatil ihtiyacımız var. O zaman biz bu tatili kendi bulunduğumuz ülkede değil ya da işte başka ülkede değil, uzak doğuda değil, şurada burada değil, Türkiye'de yapacağız diye tercih ederek, turlara katılarak, ziyaretlere katılarak plan programları yaptığını da görüyoruz. Bu tabii aslında gidilecek çok daha bir uzun bir yolun da bir başlangıcı olduğunu da ifade etmek gerekir.
Son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Tabii ben sizin aracınızla öncelikli olarak tekrar teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Onlara hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güvenli ortamlarda pandemisiz ve salgın problemlerinden kurtulmuş bir şekilde normal yaşamlarına devam etmelerini, evlatlarını yetiştirmelerini, geleceğe ümitle bakmalarını önermek istiyorum. Dijital ortamlardaki Türkiye aleyhine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan aleyhine, devletimiz aleyhine yapılan haberleri, propaganda, kara propagandalarının onların morallerini bozmaması gerektiğini ve bu noktada bizlerin oradaki temsilcileri olarak, yabancı dilleri en güzel şekilde kullanan gençlerimiz olarak bunlara orada bir huzursuzluk vermeden, bir çatışmaya mahal vermeden kesinlikle doğru yerlerde doğru cevaplar vermelerini, kendilerini ezdirmemelerini, şahsiyetli, tarihine bağlı sevgi ve saygıyla geçmişlerini her zaman en güzel şekilde yad ederek, gurur duyarak ve üstünlüklerini, başarılarını hiçbir şekilde onların hafife almalarına fırsat vermeyecek şekilde her alanda dört dörtlük kendini yetiştirmelerini arzu ediyorum. Dillerini en güzel şekilde öğrensinler, ekonomik imkanlarını güçlendirsinler, entegrasyon noktasında hiçbir şekilde korkmasınlar. Genişleyebildikleri, büyüyebildikleri sürece başarılı bir şekilde daha da orada kalışlarını artıracaktır. Aynı aşıdaki nasıl dünyaya bir marka olmuş, aşının bulmuş, keşfetmiş ailenin özelliğini bizzat şansölye Merkel tarafından teşekkür alabiliyorsa, desteklenebiliyorsa her alanda da en güzel çalışmayı yapmaya gayret göstersinler. Başka ülkelerde göçüp kalmış olmanın dezavantajları var ama avantajları da şudur. Rekabete açık oluyorsunuz. Çok daha fazla çalışıyorsunuz. Başarılı olduğunuzu göstermek için, ezik olmadığınızı, güçlü olduğunuzu göstermek için her alanda kendinizi ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bu fırsatlardan yararlanmak lazım. Manevi ve maddi olarak bütün imkanları en güzel şekilde değerlendirmelerini istiyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Serdar Bey, bizimle değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'la Avrupalı Türklerin kültürlerini, ana dillerini korumasıyla buna yönelik hizmetleri konuştuk. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.